Ayrım 8.
Bu açıklamanın yeterli olup olmadığı ve yöresel grup yani ocak lehindeki tercihin daha derin sebeplere dayanıp dayanmadığı sorulabilir. Ocakların veya yöresel hücrelerin daha verimsiz çalıştıklarında şüphe yoktur. Fakat çok kimse bir partiye sırf çalışmak için girmez. Partide günlük tasalarından bir kurtuluş, ufuklarını genişletecek bir imkan, Pascal'in deyimiyle bir oyalanma arar. Bu bakımdan ocak toplantıları daha geniş kadrosu, başka çevrelerden kişilerle karşılaşma imkanı, konferansları, yöresel konulardaki tartışma ve sohbetleriyle hücre toplantılarından daha oyalayıcı niteliktedir. Dolayısıyla hücre sistemi ancak merkezin sürekli çabasıyla kurulup devam ettirilebilir. Parti liderlerinin büyük bir otoriteye sahip bulunduğu komünist partilerde böyle bir çaba mümkündür. Daha ademi merkeziyetçi ve daha az disiplinli olan bir sosyalist partide ise durum farklıdır. Halk kütlelerini örgütlendiren bir partide ocak sisteminin doğal olduğu, yani en açık bir eğilim olan en az çaba kanununa uygun düştüğü, hücre sisteminin ise suni nitelik taşıdığı, yani ancak sürekli bir baskıyla yaşatılabildiği söylenebilir. Ancak gerek bu karşıtlığı, gerekse bir partiyi hücre temeli üzerinde yaşatmanın güçlüğünü mübalağa etmemelidir. Belki de halen Fransız Komünist Partisi'nde bu ikinci güçlüğü arttıran husus, en kuvvetli sendika konfederasyonu olan CGT'nin doğrudan doğruya partiye bağlı bulunuşudur. Belli başlı sendikaların sosyalist olması halinde komünist hücresi, bu sendikalarla mücadele etmek, onlarınkinden daha aşırı isteklerle dolu sloganlar yaymak ve onlar içerisinde propaganda çekirdekleri kurmak gibi önemli ve belirgin bir eylem temeline sahiptir. Oysa sendikalar komünist olduğu takdirde hücrenin faaliyetleriyle gerçek sendikal eylem arasında gereksiz tekrarlamalar olması gibi bir tehlike görülür. Ne olursa olsun 1945 yılında Fransız Komünist Partisi'ndeki iş yeri hücrelerinin savaş öncesine oranla hissedilir derecede önemlerini kaybetmiş olduğu gözlemlenebilir. Bu olay kısmen partinin sosyal yapısındaki değişimle, yani üye sayısındaki artış oranının orta sınıflarda ve çiftçi sınıfında işçi sınıfındakinden daha yüksek oluşuyla açıklanabilir. Fakat bu tek etken değildir. 1937-1944 arasında işçi üyeler artmış olduğu halde iş yeri hücrelerinin sayısı azalmıştır. 1946'dan beri de partide işçi üyelerin oranı yükselir göründüğü halde iş yeri hücrelerinin sayısı azalmaktadır. M.A. Le Coeur'ün 1950 kongresine sunduğu rapor, toplam rakamları vermemekle beraber bazı tipik örnekleri nakletmekte ve bunlar münferit olaylar değil, genel eğilimi gösteren örneklerdir diye ilave etmektedir. Şu halde iş yeri hücresinin partinin temel unsuru olarak muhafazası güçlüklerle karşılaşmakta, fakat liderler bu sistemin ocak sisteminden çok daha etkin olduğuna inandıklarından güçlükleri yenmeye çalışmaktadırlar. Bu inancın bir işçi partisi bakımından haklı olduğunda şüphe yoktur. Ocak ancak gevşek, yüzeysel ve gelip geçici bir disipline imkan verir, hücre ise hacmi ve sürekliliği sayesinde düzenli, sıkı ve sağlam bir disiplin kurmayı mümkün kılar. Hücre çalışmasının ocak tartışmalarını tercih eden birçok kişiyi parti üyeliğinden vazgeçirdiği muhakkaktır. Fakat bunlar zaten o kadar iyi, samimi ve güvenilir olmayan kimselerdir. Oysa diğerleri için hücre hem çabuk, kesin ve ciddi bir eylem aracı hem de bir eğitim merkezidir. Şüphesiz hücre sistemi komünist partiler için bir kuvvet unsuru teşkil eder. Fakat aşağıda göreceğimiz gibi hücre sistemi yüzünden siyasal eylemin ağırlık merkezi değişmektedir. Komite esas itibariyle bir seçim ve parlamento örgütü, seçmenlerin desteğini kazanmaya ve seçilenler üzerinde baskı yapmaya yarayan bir araçtır. Komite, seçimin örgütlendirilmesine ve vatandaşlarla temsilciler arasında temas kurulmasına imkan verir. Ocakta bu nitelik hissedilir şekilde değişir. Ocak toplantıları üyelerin eğitilmesini mümkün kılar. Ocak sadece seçim kazanmaya değil, üyelerine bir siyasal eğitim vermeye ve böylece doğrudan doğruya kütlelerden çıkarak onlar adına iş görebilecek bir elit yetiştirmeye çalışır. Fakat her şeye rağmen seçim ve parlamento düşünceleri önceliklerini muhafaza eder. Hücrede ise bunlar tamamen ikinci planda kalır. Hücre, mahiyeti ve boyutları bakımından seçim mücadelesine elverişli bir araç değildir. Bir seçim çevresiyle veya onun bir alt bölümüyle çakışmaz. Bir siyasal seçime katılma amacıyla değil, iş yerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Şüphesiz hücre içinde yürütülen kışkırtma faaliyeti seçim kampanyalarında yarar sağlayabilir. Fakat bu dolaylı ve sapa bir yoldan olur. Kampanyaların başka organlarca yönetilmesi zorunludur. Böylece örgütün temeli olarak hücrenin seçilmesi bizzat siyasal parti kavramında derin bir değişime yol açmaktadır. Siyasal parti oy toplamak, temsilcileri bir araya getirmek ve bunlarla seçmenleri arasında temas sağlamak amacını güden bir topluluk olacak yerde, bir kışkırtma, propaganda, disiplin ve gerekirse yeraltı faaliyeti aracı haline gelmekte, seçimler ve parlamento görüşmeleri onun için çeşitli faaliyet araçlarından sadece bir tanesini, hatta tali nitelikte bir tanesini teşkil etmektedir. Bu değişimin önemi üzerinde ne kadar durulsa azdır. Siyasal rejimle onun kendi işleyişini sağlamak üzere yarattığı organlar arasındaki kopma burada kendisini göstermektedir. Genel oyun ve parlamenter demokrasinin doğuşu siyasal partilerin gelişimine yol açmıştır. Fakat partilerin gelişimi de içlerinden bazılarını seçimlerden ve parlamentodan uzaklaştırıcı bir yapıya yöneltmiştir. Hücre sistemi bu olayın tali bir görünümünden ibarettir. İleride daha önemlileriyle de karşılaşılacaktır. Milis. Siyasal partilerle seçim ve parlamento faaliyetleri arasındaki kopma, milis, militia temeline dayanan partilerde daha da açıktır. Milis, üyeleri askeri esaslara göre örgütlenen, askerlerle aynı disipline ve aynı eğitime tabi tutulan, onlar gibi üniforma ve alametler taşıyan, onlar gibi önlerinde bando ve bayraklar olduğu halde geçitler yapan, onlar gibi hasımlarına karşı silahlı fiziki mücadeleye girişebilen bir çeşit özel ordudur. Ancak bu üyeler sivilliklerini muhafaza ederler. Genellikle sürekli bir seferberlik altında tutulmadıkları gibi geçimleri de örgütçe sağlanmaz. Sadece sık sık toplanmak ve talim yapmak zorundadırlar. Dağılma liderlerinin emirlerine hazır bulunmaları şarttır. Milis üyeleri arasında da genellikle iki kategori ayırt edilebilir. Bunlardan biri bir çeşit aktif ordu, diğeri ise sadece bir yedek kuvvet teşkil eder. Örneğin Hitler'in hücum kıtaları içerisindeki aktif üyeler haftada 3 veya 4 kere ve hemen her pazar günü propaganda yürüyüşleri veya siyasal toplantıların korunması için göreve çağrılırlardı. Buna karşılık 35 yaşını aşmış veya mesleki meşguliyetleri dolayısıyla yedeğe ayrılmış olan milis üyeleri ayrı alaylarda gruplandırılır ve daha hafif görevlere koşulurdu. Aynı şekilde 1921'de İtalyan Faşist Savaş Kıtaları örgütü kurulduğunda aktif unsurlar olan Principi ile tali görevlere verilen bir çeşit yardımcı ordu niteliğindeki Triari arasında bir ayrım yapılmaktaydı. Milisin askeri karakteri onun sadece bileşiminde değil, yapısında da göze çarpar. Bu yapı, piramit biçiminde birleşerek gitgide daha büyük birimler teşkil eden çok küçük temel gruplara dayanır. Nasyonel Sosyalist Hücum Kıtalarında en küçük unsur 4 ila 12 kişiden meydana gelen manga, şar idi. 3 ila 6 manga, bir takım, trup, 4 takım bir bölük, şturm, 2 bölük bir tabur, şturmbaum, 3 ila 5 tabur bir alay, standart teşkil ediyor ve böylece alay 1000 ila 3000 kişiden meydana geliyordu. 3 alay 1 tugay, Untergrup, 4 ila 7 tugay 1 tümen, Grup meydana getiriyordu. 21 Alman eyaletinden her biri için bir tümen mevcuttu. Alman Komünist Partisi'nin milisi olan Kızıl Cephe Savaşçıları Birliği, 1929'da feshedilmiş ve sonra Faşizme Karşı Savaş Ligi adı altında yeniden kurulmuştur. Seferberlikte kolaylık sağlamak üzere aynı mahallede, hatta mümkünse aynı blokta oturan 8'er, sonraları 5'er kişilik gruplara dayanmaktaydı. 4 grup bir takım, Abteilung, ve 3 takım bir bölük, Kameradschaft, teşkil ediyordu. Mussolini'nin Fasci örgütü de aynı modelin kopyasıydı. Burada temel unsur, Roma tarihinden alınma terimlere göre seksiyonlar, senturiler, kohortlar ve lejyonlar şeklinde gruplaştırılan savaş müfrezeleriydi. Squadri di Combattimento. Hiçbir zaman bir siyasal parti sadece milis temeli üzerine kurulmuş değildir. Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'nde hücum kıtalarının yanı sıra iş yeri hücreleri ve klasik tipte ocaklar da vardı. İtalyan Faşist Partisi'nde de ceza baskınları ve müfrezecilik, squadrizm günlerinde bile bunlar mevcuttu. Hele Weimar Cumhuriyeti Komünist Partisi'nde Kızıl Cephe milisi sadece koruyucu bir rol oynamaktaydı. Öte yandan toplantılarda düzeni sağlamak ve konuşmacılarla parti üyelerini korumak arzusu hemen bütün partileri oldukça basit bir milis kurmaya itmiştir. Bu durum milisin bazı partilerde çok tali ve silik bir rol oynamasına karşılık diğer bazı partilerde temel unsur sayılmasına engel olmaz. Bir partinin 4 temel unsurdan sadece birine dayandığı haller nadirdir. Belki komitelere dayanan eski 19. yüzyıl partileri müstesna. Ocaklardan kurulu partilerde, genellikle henüz ocak bulunmayan komünlerde, ilçe komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren bireysel temsilcilere rastlanır. Bunlar komite partilerindeki seçim ajanlarına pek benzer. Örneğin 1948'de Hristiyan Sosyal Parti'nin Valon eyaletinde 677 yöresel ocağı ve ocak bulunmayan yerlerde de 1847 temsilcisi mevcuttu. Hücrelere dayanan partiler iş yeri çerçevesi içinde gruplandırılmasına imkan olmayan üyeleri bir araya getirebilmek için ocaklara pek benzeyen yöresel hücreler kurmak zorundadırlar. Aynı şekilde milise dayanan bir parti de orijinalliğini yitirmeksizin bir ocak ve hücre şebekesi ihtiva edebilir. Komite partileri, ocak partileri, hücre partileri ve milis partileri arasındaki ayrım bu partilerin temel kurucu unsuruna dayanır. Yoksa onun mutlaka inisarcı nitelik taşımasını gerektirmez. Hatta bu unsurun parti üyelerinin sayısal çoğunluğunu toplaması da gerekli değildir. Fransız Komünist Partisi'nde iş yeri hücreleri yöresel hücrelerden çok daha azdır. Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'nde hücum kıtalarının üye sayısı, partinin toplam üye sayısının 1/3'ünden pek fazla olmamışa benzemektedir. 1922'de partinin 15.000 üyesine karşılık, SA'nın 6.000, 1929'da 175.000'e karşılık 60.000, 1932'de 1.200.000'e karşılık 350.000 üyesi vardı. Dipnot, rakamlar J. Benoît Méchain, Histoire de l'Armée Allemande, Paris 1938'den alınmıştır. İhtiyatla kabul edilmeleri gerekir. Bununla birlikte milis nasıl Nazi Partisi'nin asli temeli olmakta devam etmişse, iş yeri hücresi de Komünist Partisi'nin asli temeli olarak kalmıştır. Her iki parti de genel yönelimini, taktiğini, orijinal karakterini ve stilini bunlardan almaktadır. Hücre bir komünist icadı olduğu gibi milis de faşistlerin bir eseridir. Bir defa milis faşist doktrine, yani elitlerin ve aktif azınlıkların üstünlüğünü ve iktidarın bunlarca ele geçirilip korunabilmesi için zorun gerekli olduğunu savunan bu Sorel, Mora ve Pareto karışımına uygun düşer. Milis bu azınlıkları örgütlendirerek onlara zora dayanan eylem araçları sağlar. Milisi faşizmin sosyal yapısıyla da açıklamak mümkündür. Faşizm kütlelerin gücüne silah gücüyle karşı koyarak işçi sınıfı egemenliğini önlemeye çalışan burjuvazinin ve orta sınıfların bir aracıdır. Nihayet milis faşizmin tarihsel gelişiminin bir sonucudur. 1920 İtalya'sındaki kargaşalık ve anarşi ortamı içinde faşiyi sert fakat ani ve gözle görülür bir düzen kurmuş, böylece hükümetin yetersizliğini telafi etmiştir. Aynı şekilde hücum kıtaları bir yandan sokak üstünlüğünü komünist ve sosyalist yığınların elinden alırken, bir yandan da yenik fakat militarist Weimar Almanya'sında yeni kurulacak bir ordu ümidini uyandırmıştır. Milisin seçim ve parlamento faaliyetlerine hücreden de daha uzak olduğu açıktır. Milis demokratik rejimi örgütlendirmenin değil, onu devirmenin bir aracıdır. Bu niteliği hücreninkinden daha belirgin olmakla birlikte milisin hücreden daha etkin olduğu şüphelidir. Faşist milisi Roma yürüyüşüyle Mussolini'yi iktidara getirmiştir. Nazi milisi Reichstag yangını senaryosuna ve sonra da Komünist Partisi'nin fesine imkan vererek Hitler'i iktidarda tutmuştur. Böylece bir halk ayaklanması olmaksızın Naziler parlamento çoğunluğunu sağlamlaştırmışlardır. Bununla birlikte milis partileri, hücre partileri gibi iktidarın ele geçirilmesi safhasında seçimleri ve parlamentoyu hor görmezler. Hitler, Röhm'ün eğilimlerine, Mussolini milisçiliğin aşırılıklarına şiddetle karşı koymuştur. Her iki parti de seçimlere katılarak yoğun bir seçim propagandası düzenler ve karışık parlamento entrikalarına girişirler. Fakat bu onların faaliyetlerinin ancak tek ve tali bir yönüdür. Bu partiler seçim ve parlamento mekanizmasını o mekanizma çerçevesinde çalışmak için değil, onu yıkmak için kullanırlar. Hücre partilerinin yaptığı da başka bir şey değildir. Hücre ve milis sistemlerinin birbirleriyle iç içe geçme ve birbirlerini tamamlama eğiliminde olup olmadıkları da sorulabilir. Esas itibariyle milise dayanan partilerin hücrelerle de yakından ilgilenmeleri ve bunlara örgütlerinde büyük yer vermeye çalışmaları ilginçtir. İş yeri hücreleri Nasyonal Sosyalist Parti'de çok gelişmişti. Partinin başındaki birinci örgüt dairesinde W. Schumann'ın yönetimindeki iş yeri hücreleri direktörlüğü 3 ana bölümden birini meydana getiriyordu. Dipnot Dokumente der Zeitgeschichte Münih 1941. Faşist parti iktidara gelmesinden önce hücrelere yer vermemişse de bu hücrelerin henüz mevcut olmayışından Rusya dışındaki komünist partiler 1924'e kadar hücre sistemini kabul etmemişlerdir, ileri gelmişti. 1930 savaşı öncesinde çeşitli Avrupa ülkelerindeki küçük faşist partilerse bir takım güçlüklere rağmen hücreler kurmaya çalışmışlardır. Öte yandan hücreye dayanan partiler, faşist partiler dışında milis sistemine zaman zaman büyük yer vermiş olan yegane partilerdir. Şüphesiz daha başkaları da aynı sistemi kullanmışlardır. Alman sosyal demokratlarının imparatorluk sancağı, Avusturya sosyal demokratlarının işçi milisi mevcuttu. Hatta Belçika İşçi Partisi 1920'de bir gençlik milisi kurmuştu. Fakat bu çabalar hiçbir zaman fazla ileri gitmemiştir. Hitler'in hücum kıtalarına karşı güçlü bir milis kurabilmiş olan tek Alman partisi, Naziler dışında Komünist Partisi'ydi. Komünist milisin 1945 Avrupa'sındaki gelişimi daha da belirticidir. Diğer partilerde direnme hareketinde mücadele etmiş ve düşmanla savaşmış oldukları halde, işgal sırasında bağımsız bir askeri örgüt kurabilen ve kurtuluştan sonra bunu güçlü halk milislerinin çekirdeği haline getirebilen ancak komünist partiler olmuştur. Bu milislerin bazı Doğu Avrupa ülkelerinde, özellikle Çekoslovakya'da oynadıkları rol malumdur. Milis ve hücrenin birlikte kullanılması yolundaki bu eğilim, her ikisinin de seçim ve parlamento metotlarından uzak oluşlarıyla açıklanabilir. Dolayısıyla bunlardan birincisine dayanan bir parti ikincisini yahut ikincisine dayanan bir parti birincisini de kullanmakta tereddüt etmez. Daha önemlisi, belki bu iki sistem arasında yapısal bir hısımlık da ortaya çıkarılabilir. Temel grupların küçüklüğü, grup üyelerinin yakınlığı, faaliyetlerin sıklığı gibi. Nasıl milis askeri bir seferberlik sağlıyorsa, hücre de üyeler için bir çeşit sivil seferberlik sağlamıyor mu? Özellikle bu küçük grupları, müfrezeler ve hücreler, tek bir kuruluş içerisinde birleştiren genel bağlantı, her iki partide aynı genel çizgileri taşımaktadır. 2. Genel bağlantı. Bir araya gelmeleriyle partiyi meydana getiren küçük temel topluluklar, komiteler, ocaklar, hücreler, milisler birbirlerine nasıl bağlanırlar? Bu partinin genel bağlantısı problemidir. Yüzeyden bakınca tamamen teknik ve dolayısıyla tali bir sorun gibi görünmekle beraber, gerçekte siyasal nitelikte ve çok önemli bir sorundur. Çünkü partinin birincil grupları arasındaki bağlantı ve ilişkilerin düzenleniş tarzı, partinin militanları, ideolojik birliği, eylemlerinin etkinliği, hatta metot ve prensipleri üzerinde derin bir etki gösterir. Genellikle siyasal bağlantı, devletin idari bağlantısını model olarak alma eğilimindedir. Dolayısıyla temel unsurların meydana getirdiği gruplar, ülkenin resmi bölümleriyle çakışan kademeli bir piramit görünümünü alır. Çoğu zaman bu kademelerden biri hakim nitelik taşır ve genellikle temel yönetim bölgesine tekabül eder. Fransa'da hücre ve ocaklar, il, departman, federasyonları içerisinde toplanır. İlçe, arrondisman ve bucak, kanton grupları tali ve bağımlı nitelik taşır. Belçika'da ise bağlantı ilçeye dayanır. Bucak ve il komiteleri çok daha önemsizdir. Hollanda'da bu birim genellikle mıntıka, district, İsviçre'de kantondur ve benzeri. Bununla birlikte bazı partiler kendi bağlantılarını yönetim çerçevesinden ayırma eğilimi gösterirler. Fransız Komünist Partisi uzun süredir hiçbir idari karşılığı olmayan ve sadece parti birimleri niteliğini taşıyan çevre, reyon ve bölge, rejyon örgütlerini kullanmaktadır. Faşist milislerin değişik bağlantı kademeleri çok açık bir orijinal karakter gösterir. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin mıntıkaları, Lünder, sınırlarıyla çakışmaz. Ayrıca bağlantı kademelerinin bir tanesine üstünlük verme eğilimi genel değildir. Bu kademelerin sayısını çoğaltan ve her birine hemen hemen eşit önem veren partilere de rastlanır. Bu yapının partinin merkeziyet derecesi üzerinde önemli sonuçları vardır. Zayıf bağlantı ve kuvvetli bağlantı. Her ikisi de belli bir parti örgütü çeşidinin tipik temsilcisi olan Fransız Radikal Sosyalist Partisi ile Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'ni karşılaştıralım. Bunlardan ilkinin bağlantısı çok zayıftır. Parti esas itibariyle kendisine kolektif şekilde üye olmuş bulunan komitelerden, federasyonlardan ve gazetelerden meydana gelir. Genellikle ancak il federasyonları partiye doğrudan doğruya üye olabilirler. Çünkü tüzük bir federasyona şayet varsa kayıtlı olmayan bir komitenin üyeliğine izin vermemektedir. Fakat bu federasyonların iç yapılarına ve komitelerin federasyonlar içinde nasıl birleşeceklerine dair hiçbir kayıt yoktur. Dolayısıyla her federasyon dilediği gibi örgütlenmekte serbesttir. Federasyonların parti içindeki bağlantıları da daha açık şekilde belirtilmiş değildir. Gerçi tüzük, kongre ve yönetim kurulu için bir temsil sistemi koymaktadır ama bu da kesin olmaktan uzaktır. 1914 savaşından önce kongre, partili milletvekilleriyle gazetelerin, komitelerin ve federasyonların delegelerinden meydana gelirdi. Fakat bu delegelerin sayısı ve seçim şekli açıkça belirtilmemişti. Şimdi ise aidatlarını ödemiş olan yöresel komite ve federasyon üyeleri bu ödemede bulunurken bir kongre kartı almak suretiyle toplantılara katılabilirler. Böylece herkes veya hemen herkes kongre üyesi olabilir.